Ayrım 33.
Kendimize tavuk ziyafeti düşünürken Kamil yemin billah ederek parasıyla bile tavuk bulamadığını söyledi. Bu konudaki hayal kırıklığı bana çok acı geldi. Asık surat ve kırgınlıkla kavurma ekmek yedim. Ancak ne yediğimin farkında olmayarak yatağa uzandım. Kurmay Yarbaş Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Enver ve yanındaki kadro tam 14 saat at üstünde yol tepmişlerdi. Karargah geceliğin Bardız'a girdi. Karşıladık, kendilerine yer gösterdik. Beğenmediler, bizi yerimizden kovdular, onlar geçtiler. Biz başımızda İhsan Paşa Hazretleri olduğu halde sokaklarda kaldık ve güçlükle bir yer bulduk. Eğer gündüz olsa kolaydı. Bardız pek mükemmel bir köydü. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Şerif Yarbay, Enver Paşa'nın kendisine gösterilen yeri beğenmediği için kendi bulundukları binayı ellerinden aldığını, bu yüzden açıkta bırakıldıklarını söylemekte. Enver Paşa için hazırladıkları ama onun beğenmediği yere kendilerinin neden geçmediğini söylememektedir. Kurmay Yarbay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 9. Kolordu'nun 29. tümeni Bardız'da, yani Gaziler'de, 17. ve 28. tümenleri Bardız'a gelmek üzere yoldalardı. Bu duruma göre başkomutan vekili yarın için ne gibi bir emir vermeliydi? İşte sorun budur. 9. Kolordu komutanı İhsan Paşa ve kurmay başkanı olan ben, Enver Paşa'nın odasına çağrıldık. Bugüne dek kimsenin bilmediği bu anıya dikkatinizi çekerim. Gittik, bir süre karargah kurmay subaylarıyla görüştük. Karşımıza çıkan Almanlar bize 10. Kolordu ile bağlantımız olup olmadığını sordular. Yoktur cevabını verdik. Onlar kızgın bir biçimde. Yoktur ne demek, göreviniz değil miydi buyurdular. Bizden de şu cevabı aldılar. Efendim, biz bugün sabahtan beri yoldaydık. İd, yani Narman doğusundaki Kızıl Kilise'den, yani gün ortadan yola çıktık. 10. Kolordu'nun hangi yollardan yürümesi gerektiğini henüz burada öğrendik. Tek keşif aracımız olan süvari bölüğümüzü dünden beri 10. Kolordu'nun önüne gönderdik. Bu ana dek ne bu kolordudan ve hatta ne de kendi süvari bölüğümüzden bir haber geldi. Söylenecek daha çok şey vardı. Fakat askeri itaat kurallarına aykırı olurdu. Bu generale denilebilirdi ki, Bronsart, senin neden kızdığını ben anlıyorum. Enver'e çatamıyorsun, acısını bizden çıkarmak istiyorsun. Sen de anlarsın ki bu yolsuz ve yüksek dağların kim bilir hangi buzullarından basacak bir adım arayan 10. Kolordu tümenlerine bizden çok siz yakın geçtiniz. Yine senin yanındaki arkadaşlar diyorlar ki, Hafız Hakkı emir dinlememiş, başını almış, tümenleriyle Ardahan yönüne saldırmış. Sen söyle, biz ne yapabilirdik? Bugün 14 saat at sırtında Türk aşkına perişan düştükse suç benim mi? Bu azarları sindirmeye zaman kalmadan Enver Paşa'nın odasına çağrıldık. Odaya Bronsart ve Feldman da geldiler. Enver Paşa şimdi alınan bilgi gereğince Sarıkamış'ta Rusların 1-2 bölükten çok kuvveti olmadığını, henüz 10. Kolordu'dan bir haber alınmamakla birlikte Hafız Hakkı Bey'in gece gündüz yürüyerek yarın Sarıkamış'a varacağına inandığını söyledikten sonra bizim düşüncemizi sordu. İhsan Paşa pek doğal ve yerinde bir anlatımla şu karşılığı verdi. Paşa Hazretleri, bu akşam 29. tümenin sevincini kendiniz gördünüz. Kuzu kızartıyorlar. 17. tümenin yarın öğleye kadar kavuşacağını umarım. 28. tümeni ise bugün zat-ı devletiniz yürüttünüz. Buna göre 9. kolordudan şimdilik el altında 29. tümenden başka kuvvet yok demektir. Orduyu ilgilendiren harekatın gerektirdiklerini bendeniz bilmiyorum. 10. kolordudan bilgi yok buyuruyorlar. Eğer yarın amacınız bir tümenin kuvvetiyle yerine gelecekse, 29. tümen harekete ve emre hazırdır. İhsan Paşa'nın bu gece Enver'in karşısındaki durumu çok güçtü. Enver yarın kesin olarak Sarıkamış'a yürüyeceğini söylemekle birlikte bizden görüş soruyordu. Bu anda ordu ile görüş açıklamak, Enver'in hiç de dostu olmayan İhsan Paşa'ya düşmezdi. İhsan Paşa'dan sonra Enver, Almanlara yönelerek görüşlerini sordu. Harekat Şubesi Müdürlüğü görevini yürüten Feldman, iri ellerini birbirlerine dik ve eğik durumlarla masa üstündeki haritaya vurarak, çok ciddi, kesin ve açık bir anlatımla görüşlerini doğal olarak Almanca aşağıdaki gibi açıkladı. Düşmanın durumunda büyük değişiklik yok. Çünkü bilgi Rusların ağır bir biçimde kuzeye, Horum mevzilerine doğru çekildiklerini söylüyor. Bizim asıl kararımızı değiştirecek tek olay 10. Kolordu ile 9. Kolordu'nun bu akşamki durumlarıdır. 9. Kolordu henüz tamamıyla Bardız-Zakim Doğu hattında bulunmuyor. 10. Kolordu'nun ise nerelerde bulunduğu bilinmiyor. Buna göre kararım 10. Kolordu Vartanik Beyköy hattına gelinceye dek 9. Kolordu Bardız'da bekleyecektir. Enver Kurmay Başkanı General Bronsart'a yönelerek görüşlerini sordu. Bronsart, aynen Feldman'ın görüşündeyim. 9. Kolordu yarın Bardız'da toplanacaktır dedi. Bu görüşlerin hiçbiri Enver'in hoşuna gitmedi. Hafız Hakkı Bey'in bizden önce Sarıkamış'a gireceğine inandığını söyleyerek 9. kolordunun da yarın 29. tümeniyle Bardız'a hareket etmesini emretti. Ve bu esasa göre herkes görevi başına gitti. Aslında 9. kolordu komutanı 10. kolordudan henüz bir haber alınamadı, elindeki kuvvetlerin de maksada kafi gelmeyeceği, en azından destek birliklerinin yetişmesi için bir günlük istirahat verilmesi gerektiği düşüncesindedir. Enver Paşa ise bir an önce Sarıkamış'a girmek arzusunda. Çünkü 10. kolordu yarın yetişeceğini bildirmiştir. Hafız Hakkı Bey'in Sarıkamış önünde yalnız bırakılmaması gerekmektedir. Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre Rusların Sarıkamış'taki kuvvetleri zayıftır. Hareketin geciktirilmesi, ikmal imkanları gayet geniş olan Rusların Sarıkamış'a yığınak yapmalarına fırsat sağlayacaktır. Bu gece Enver Paşa tarafından verilen emir, 9. kolordunun yarın sabah Sarıkamış'a taarruz etmesini bildirmektedir. Hazırlıklara geceden başlanır. 10. kolordu birlikleri ise sabahleyin çok zor şartlar altında hareket edebilmiştir. Karlarla kaplı arazide cephane yüklü hayvanların yürüyebilmesi için kazma ve kürekle devamlı surette yol açmak gerekmiştir. Tümen kıtaları aralıksız 15 saat yol yürümüşler, düşmanla temas kurunca da taarruza geçmişlerdir. Arka arkaya yapılan süngü hücumları ile savaşa savaşa çekilme taktiği uygulayan Rusları dağınık bir şekilde geri atmayı başarırlar. Çoğu subay olmak üzere yüzden fazla esir alındığı gibi bini aşkın silah ve araba ele geçirilir. Türk ileri hareketinin durmasından istifade eden Rus ordusu gece karanlığından yararlanarak geri çekilmesini tamamlar. Bugünkü muharebelerde kıtalar çok kahramanca savaşmışlar ama oldukça ağır kayıplar da vermişlerdir. 32. Tümen Komutanı bu gece 10. Kolordu'ya gönderdiği raporunda aşağıdaki bilgileri vermektedir. Bugün tümene yürüyüş doğrultusu olarak verilen yolların bozukluğunu arz ve izah edebilmem mümkün değildir. 15 saat devamlı olarak yol yürümüş olan tümen kıtaları uçurumlarla dolu yerlerden geçerek beraberindeki topları ilerletmek için taşları kırarak, kazmalarla yolları merdiven yaparak binlerce zorluğa karşı koymuş ve uçurumlarda cephane sandıklarıyla birkaç hayvan devrilmiş ise de Allah'ın yardımıyla bir kayıp olmamıştır. Tümenin er ve hayvanları son derece yorulmuş olmalarına rağmen hala yürüyüş kudretleri mevcuttur. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Tümenin yürüyüşü çok üzüntü vericiydi. Asker tek kolda bir metreden fazla karlar içinde düşe kalka ilerliyordu. Hava -15-20 derece, askerin sırt çantalarının ağırlığı 30-35 kilogramdı. Ağır yükün altında zahmet çeken askerler ter içinde kalıyorlar, dinlenmek için yol kenarına oturuyorlardı. Asıl felaket bu zaman başlıyordu. Aklı başından gitmiş, canından bezmiş bitkin bu insanlar, tüfekleri bacakların arasında yere çömeliyor, öylece donup kalıyor. Mübalağa olmasın ama bu görüntüleriyle korkuluk taşlarını andırıyorlardı. Yol boyunca bu şekilde donmuş yüzlerce ere rastladık. Gittiğimiz yoldan dün gece 29 ve 17. tümenler geçmiş olduğu için donan askerlerin çoğu da bu tümenlere mensuptu. Bu çok zahmetli yürüyüşle ikindiye yakın bir zamanda Sarıkamış'ın doğu sırtlarına vardık. Bugün Türkler için taarruzun sonucunu değiştirecek kadar önemli bir şanssızlık yaşanır. Çatışmalarda 10. Kolordu Kurmay Başkanı Binbaşı Nasuhi Bey Ruslara esir düşmüş, yanında bulunan tabur ve bölük komutanlarından bir kısmı da şehit olmuşlardır. Daha da kötüsü Binbaşı Nasuhi'nin yanında bulunan Türk kuşatma planları Rusların eline geçmiştir. Bugün başka bir talihsizlik de 11. Kolordu'da yaşanır. Rusların bir bölüğü akşam karanlığında Karabıyık müfrezesine iyice yaklaşarak teslim olacakları haberini gönderirler. Bu haber üzerine Yüzbaşı Ali Tevfik yanına bir subay daha alarak Rus bölüğünün olduğu yere gider. Biraz sohbetten sonra Ruslar teslim olmak için daha yetkili bir komutan isterler. Bunun üzerine Binbaşı Kemal iki bölük askerle Rusları teslim almak için ilerler. Bölükleri toplu halde gören Ruslar aniden ateşe başlar, birçok askeri şehit ederler. Birçok subayı da esir alırlar. 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Bey tarafından bugün yazılan bir rapordan, Kolordu'nun Enver Paşa tarafından emredilen harekat planının dışına çıkarak geniş bir kuşatma harekatına yöneldiği anlaşılmaktadır. Kolordu yarın 40 kilometre kadar ilerledikten sonra Allahu Ekber dağlarını aşarak Beyköy bölgesine hareket edecektir. Bu yeni hareket planı hem çok uzun bir mesafe hem de çok ciddi bir zaman kaybı demektir. Üstelik bu kış şartlarında bir de Allahu Ekber dağları aşılacaktır. Ordu komutanı Enver Paşa ise 10. Kolordu'nun harekatı hakkında zamanında ve yeteri kadar bilgi alamamaktadır. ısrarla 9. ve 10. kolorduların bir an önce Sarıkamış'a yönelerek kasabayı işgal etmelerine, bir türlü haber ve bilgi alamadığı 11. kolordu ile süvari tümeninin de karşılarındaki düşmanla teması kesmemesini ve böylelikle de o cepheden Sarıkamış'a kuvvet kaydırmasını engellemenin isteyen emirler yayınlamaktadır. Ama bu emirlerin hemen hiçbiri kolordulara zamanında ulaşamamaktadır. Aynı zamanda kolordulardan Enver Paşa'ya gönderilen raporlardan da Enver Paşa'nın haberi yoktur, çoğunlukla. Ruslara gelince, Tiflis'ten cepheye durumu yerinde değerlendirmek için gönderilen Mişlayevski ile General Yudenich ve beraberindekiler bugün Mecingert'e varırlar. General Bergman'ın da katıldığı toplantıda Türklerin hareketleriyle ilgili raporlar değerlendirilir. Sonuç olarak 3. Türk ordusunun 2-3 gündür Rus kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşatarak imha etmek ve Sarıkamış'ı işgal etmek üzere büyük kuvvetlerle harekete geçmiş bulunduğu kanısına varılır. General Bergman hariç. Toplantıda bulunan Yüzbaşı Stayfon, Türklerin kuşatma hareketiyle ilgili ilk günlerdeki telgrafların Sarıkamış grubu komutanı General Bergman'a iletildiği zaman, generalin telefonla kendisine o haberler fazlasıyla abartılmış ve büyütülmüş haberlerdir dediğini söylemiştir. General Bergman ısrarla Türklerin bu kuşatma harekatına önem verilmemesi gerektiğini, Türklerin böyle büyük kuvvetlerle ortaya çıkmasının imkansız olduğunu, kendisinin başlattığı taarruzun ilerletilmesi halinde Türklerin kuşatılmasının kendiliğinden duracağını söylemekte ve bu fikrinde de direnmektedir. Bu durum karşısında General Mişlayevski Sarıkamış grubu komutanlığını kendisi bizzat üstlenerek Türk taarruzuna taarruzla karşılık vermeyi planlar. Ama aynı gün akşam Türklerin hareketleriyle ilgili gönderilen ve Albay Maslowski'nin fevkalade ciddi ve heyecanlı birçok rapor olarak nitelendirdiği raporlardan, Türklerin Bardız'ı alarak ilerlemeye devam ettiği, Oltu müfrezesinin ise taarruzlar karşısında tutunamayarak çekilmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Ruslar için durum çok ciddileşmiş ve endişe verici hale gelmiştir. Bu haberler General Mişlayevski'nin öğleden sonra aldığı kararlarda değişiklik yapmasına sebep olur. Gündüz başlattığı taarruzları gece verdiği telefon emirleriyle durdurur. Aras Nehri kuzeyindeki Sarıkamış grubu birliklerinin süratle geri çekilerek bir kısmının savunmaya geçmesini ve diğerlerinin de Sarıkamış-Bardız bölgelerine derhal gönderilmesini emreder. Bu çekilme harekatı ertesi sabah başlayacaktır. Ruslar 3. Türk ordusunun yaptığı kuşatma harekatının önemini şimdi anlamışlar, Sarıkamış'ı kurtarmak için ilk acil önlemleri almaya başlamışlardır. Mümkün olduğu kadar çok birlik Sarıkamış'a çekilecektir. Rusların Enver Paşası Mişlayevski fazlaca geç kalmış oldukları inancındadır. Albay Maslowski, Rus ordusu kurmay başkanı. General Mişlayevski fikrini değiştirmiş ve taarruz eden Türklerle mücadeleye devam imkanı görmemeye başlamış olduğundan, bütün Sarıkamış grubu kıtalarının Sarıkamış'a çekilmelerini ve mümkün olmadığı takdirde Kağızman üzerinden geri çekilinmesini emretmişti. Taarruzun 4. günü, 25 Aralık 1914. Enver Paşa ve beraberindekiler 10. kolordudan hala hiçbir haber alamamaktadırlar. Bugünkü plan gereğince 9. kolordu Soğanlı Dağları'nın geçitlerini ele geçirerek Sarıkamış'a girecek, telgraf ve telefon istasyonu ele geçirilerek demir yolları tahrip edilecektir. Binbaşı Ziya Yergök, 9. kolordu 83. Alay Komutanı. 25 Aralık günü kalktık, Şekerli köyündeki Sait Bey'in hazırlattığı tereyağlı, börekli, sütlü kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra Kolordu 1. Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Merzifonlu Ömer Lütfü Bey geldi. Selam verdikten sonra, "Oo, vallahi şahane, ordu komutanı bile böyle güzel yerde dinlenememiştir," dedi. Kendisiyle karşılıklı konuştuk, söze ben başladım. "Ne emir getirdiniz, söyleyin yazalım, hayırlı müjdeli olmalı." "Azizim, bundan sonra erzak ve cephane beklemeyeceksiniz. Düşmanı süngü hücumu ile tepeleyeceksiniz. Onun için cephaneye ihtiyacınız kalmayacaktır. Erzakınız da tekalifi harbiye usulüyle mülkümüzde köylümüzden, düşman arazisine düşman ambarlarından ve düşman köylerinden sağlanacaktır. Gideceğiniz istikamet yakında bildirilecektir." "Şaka etme, hiç cephanesiz harp edilir mi?" "Şaka etmek için bir sebep yok. Başkomutanlığın emri böyledir. Ne yapalım? Ağır ve yapılmayacak teklifle dahi karşılaşsak yapmaya çalışacağız. Gideceğiniz istikametten yük ve binek hayvanları bile zor geçer. Her taraf karla kaplı. Araba kolları, sahra topları oltu üzerinden sevk edilecektir. Sözün kısası kendiniz, kendi başınızın çaresine bakacaksınız," dedi ve ayrıldı. Enver Paşa saat 10'da 9. Kolordu komutanı, Kolordu karargahı ve 29. Tümenle beraber hareket eder. Hedef Sarıkamış'tır. Kolordu, Bardız, Yayla, Kızıl Kilise yolunu takip etmektedir. Hava açıktır, yağış yoktur. Soğuk düne göre biraz azalmıştır. Yaylaya kadar olan yol 20 santim kadar karla örtülü, oldukça dik bir yokuştur, donmuştur, kaygandır, dardır. Kıtalar büyük zorluklarla ağır ağır ve tek sıra olarak ilerleyebilmektedirler. Bu yüzden de yürüyüş derinliği uzadıkça uzar. Enver Paşa yanında kurmayları, karargahındaki askerler ve 5-6 süvariyle yolda tümenin de önüne geçer. Kızıl Kilise köyüne yaklaştığında köyü kuşattırır. Köyün Ruslar tarafından terk edildiği anlaşılınca köye yine önce kendi girer askerleriyle. 10 dakika sonra da 29. tümen. Kızıl Kilise de büyük ve bakımlı bir Hristiyan köyüdür. Bardız gibi bu köy de boşaltılmıştır. Kimse bulunmamaktadır. Tüten ocaklarından ve kaynayan tencerelerinden köyün yeni boşaltıldığı anlaşılmaktadır. Bol miktarda yiyecek, arpa ve saman ele geçirilir. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Tümenin öncü avcıları Kızıl Kilise'ye vardı ve geçtiler. Yaylaya çıktıktan sonra öncüler ile büyük bölüm arasındaki uzaklık kısalmış göründü. Bu nedenle büyük bölüm öncüye mesafe kazandırmak için köyde mola vermişti. Bu sırada başkomutan vekili yani Enver Paşa, 29. Tümen Komutanı Albay Arif Bey'e kaba bir tavırla "Niçin durdunuz, ne bekliyorsunuz?" dedi. Albay Arif Bey karşılık olarak yancıların Kızıl Kilise'den pek uzak olmayan bir uzaklıkta düşman süvarisiyle eğitim yaptığını gösterdi ve şiddetli soğuğun etkisiyle erlerin kendiliğinden dağılmasına olanak vermemek için bir süre mola vermeyi gerekli gördüğünü söyledi. Zaten öncü taburuna mesafe kazandırma gereksinimini de üstü kapalı olarak açıkladı. Bununla birlikte bugünkü gibi soğuk bir havada sıcak bir sobanın sinirleri tatlı bir dinlenmeyle onurlandıran çekici etkisinden ne Enver Paşa ne de sert mahiyeti nazlanabilirdi. Tümü ocağında asılı duran et çorbası baklacından iştah artırıcı dumanlar tüten bir açık kapıdan içeri girdiler ve 5 dakika sonra her birinin elindeki ekmek parçası üzerinde Kızıl Kilise koyunlarından birinin rastgele bir çomağı olduğu halde birer birer evin dış kapısı eşiğinde görünmeye başladılar. Pek doğal değil mi? Gerçekten Kızıl Kilise tümüyle boştu. Tüten ocaklarından, kaynayan tencerelerinden henüz bugün boşaltıldığı anlaşılıyordu. Köy halkı Bardız'da olduğu gibi buradan da kaçmıştı. Biz 9. Kolordu karargahı boş bir evin sekizinde birkaç dakika dinlendikten sonra İhsan Paşa kendi görüşünü bildirmek üzere Enver Paşa'nın bulunduğu eve girmek üzereyken Enver Paşa çıktı, karşılaştılar. Hal hatırı sormaya ve ağız açmaya zaman bırakmadan Enver Paşa İhsan Paşa'ya pek hoş olmayan bir yüz dev davranışla "Hala burada mısınız? Ne bekliyorsunuz? İleriye kolun başına geçiniz, 29. tümenin yürüyüşünü hızlandırınız." dedi. "Emriniz baş üstüne Paşa Hazretleri." İhsan Paşa ile bakıştık kaldık. Birlikte ayrılınca bana "Hakaret ediyor monşer, durum göz önünde. Bununla birlikte başkomutandır, ne emrediyorsa öyle yapmak zorundayız." dedi. Yeniden yola çıktık. 29. Tümen Kızıl Kilise'den sonra da yürüyüşüne devam eder ve epeyce yol almışken biraz ileriden top sesleri gelmeye başlar. Enver Paşa ve beraberindekiler de yürümektedirler. Saat 13.30 civarında Sarıkamış'ın 4 kilometre yakınındaki sırtların Ruslar tarafından tutulmuş olduğu görülür. Yüzbaşı Fahri'nin getirdiği rapor, Rusların Sarıkamış'ta bir alaya yakın kuvvetinin bulunduğunu bildirmektedir. Zaten dün Bardız'da ele geçirilen esirler de Sarıkamış'ta bir ihtiyat taburunun olduğunu söylemişlerdir. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa da en ileride ve Enver Paşa'nın yakınlarında bulunmaktadır. İhsan Paşa'ya göre kıtalar çok yorgun ve döküntü de çok fazladır. Bundan ötürü gece taarruzunda başarılı olunamayacağı kanaatindedir. Enver Paşa'ya bu geceyi dinlenerek ve 10. Kolordu'nun gelmesini bekleyerek geçirmek ve yarın sabah erkenden taarruza kalkarak Sarıkamış'ı işgal etmek fikrinde olduğunu bildirir. Albay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. Başkumandan vekili fikrini söylemeden Yarbay Feldman ortaya atıldı. Demir tabında gerek, derhal taarruz edip Rusları atmak ve Sarıkamış'a girmek lazımdır dedi. Diğer Almanlar da aynı fikre iştirak ettiler. Enver Paşa da derhal gece taarruzu yapılsın dedi. Akşam hava erkenden kararmaya başlamıştır. Enver Paşa'nın Kolordu'ya verdiği taarruz emri gereğince 29. Tümen gece taarruzu için harekete geçer. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Vakit ilerlemiş ve saat 4'ü bulmuştu. Bu sırada bel noktasının iki tarafında düşman avcılarının mevzi almış oldukları hissolunuyordu. Bu surette düşmanla temas hasıl olmuş bulunduğundan artık mühim vakaların gecikmeyeceği anlaşılmıştı. Vakit saat 6'yı geçmiş ve gece karanlığı da başlamıştı. Tümen karargahı başkomutanlıktan aldığı emir üzerine ilerlemekte olan 87. alayı yolda karşılayarak birlikte harekete başladı ve ormanlara daldı. Gecenin karanlığıyla bir kat daha kararmış olan ormanda diz boyu karlar içerisine ilerleyen erler ve hayvanlar inişlere rastladıkça yuvarlanıyorlar, yıkılıyorlar ve bel noktasına karşı bulunan yamaçlarda düşman ateşinden de zarar görüyor ve yokuşlarda duraklıyorlardı. Bir aralık tümen komutanına yardım için koluna girmiş olan tümen posta memuru Faik de kör kurşunun ayağından yaralanmış ve bir çam dibinde yarası sarılarak geri gönderilmişti. Birliklerin intizam ve rabıtasını bozan bu pek zahmet ve meşakkatli hal devam ettikçe vakit de gece yarısına yaklaşıyordu. Bununla beraber bir hayli mesafe kat edilerek bel noktasını bulunduğu kabartının eteklerine sokulunmuştu. Bu saatlerde ve gecenin zifiri karanlığı içinde cepheden ilerlemekte olan 86. alay tarafından ve yükseklerden Allah Allah sedaları işitilmeye başladı. Kıtalar yorgundur, kar kalınlığı 30 santimetreyi geçmektedir. Karlar üzerinde erlerin sıçramalarla ilerlemesi çok güçleşmekte ve bu yüzden taarruz çok ağır ilerlemektedir. 86. piyade alayı 200 kadar yaralı ve şehit vermiştir ama iki bölüğünün Çerkezköy'e kadar vardığı haber alınır. 17. tümen ise bu taarruza katılamaz, durumu hakkında da kesin bir bilgi alınamamaktadır. Kolordu komutanının erleri yorgun değilse Bardız'da kalmayarak Sarıkamış'a yürümesini emrettiği 28. tümenden ise bugün hiçbir haber alınamamıştır.